Mesnevi ve Hikmet Sohbetleri başlıyor. Mehmet Fatih Çıtlak sizlerle.
Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Cenab-ı Hakk'a hamdü sena, Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme sonsuz salat ve selam olsun. Kıymetli dinleyenlerimiz, Cenab-ı Hakk'ın rahmeti, selamı, inayeti üzerinize olsun. Tome guma rabedan şehbari nist, ba keriman kerha düşvari nist. İşte Mesnevi-i Manevi'den, Mesnevi-i Manevi okunurken, efendim, Mesnevi Hanların ilk cümlesi bu olur. Fatiha'dan sonra, selamdan sonra, işte sen olamam deme, sakın ben bu manalardan uzak, bu manalara erişemem deme. Kerimlerle alışveriş yapmak, kerimlerle ticarette bulunmak elbette kolaydır. Onlar seni kandırmak, sana hile yapmak, senin elinden bir şeye almak için değil. Seni bu yola sevk etmek için, sana nasıl ikram ederiz onu düşünüp, onu kurguladıkları için her halükarda onlarla beraber ticaret yaptığında, alışverişe girdiğinde kazanırsın. Madem ki sen kerimlerin sofrasına oturdun, niye ümitsizsin ki? İnsan ümitsiz anlarında evliyadan keramet bekler, değil mi? Herkesin yaptığı bir şeydir bu. Herkes böyle bir kendi kültüründe, bir şekilde zihninin bir köşesinde böyle bir çıkış yolu için bir sihirli değnek bekler. Bir keramet görsem der. Madem ki bu insan büyük bir insan, ah ondan bir şey görsem, bir anda hayatım değilse, bir anda bazı şeyleri idrak etsem diye düşünür. Hazreti Pir, Mesnevi-i Manevi'nin bizzat kendisinin niyet edildiğinde zaten keramete insanı kavuşturacak güzellikleri anlattığını, insanın kerametinin de, lütfen dikkatli dinleyin, İnsanın kerametinin de, o aradığı kerametin ve ikramın da insanın kararlılığıyla eline geçeceğini, niyet etmesiyle buna kavuşabileceğini ifade ederken, aslında sen evliya vesaire falan gibi insanları görüp de onlardan ikrama mazhar olmayı diliyor, bunu düşünüyorken aslında kerim olan Mevla'nın sana bahşettiği kalbin ve mananın farkında değilsin. Sen ne zaman o manayı ortaya çıkartmak istiyorsun veya istediğin an, işte o zaman kerameti görür veya bekler hale geliyorsun. Bu aslında karşıdakinin harekete geçmesi değildir, senin teveccühündür. Sen bir şeye yöneliyorsun ve ondan bir şey bekliyorsun. O beklediğin şeyi gördüğün andan itibaren sendeki niyet değişiyor. Niyet değiştiği anda karşıda tecelli ediyor. Karşıda tecelli eden şey senin onu arzulamanla gerçekleşiyor. O halde sen niye bu anlatılan manaları uzak kabul ediyorsun? İlla böyle bambaşka bir oluşum, bambaşka bir, efendim, birisi dokunacak, gökten zembille bir şey inecek, İşte bir anda bir şeyler çözülecek, gözüme görünecek. Bunları niye bekliyorsun? Neyi beklemektesin? Şu an niyet etsene. Şu an şu anlatılan manaları samimi niyetle dinlesene. Bak işte o zaman keramete mazhar olacaksın. Yani sen kendin Allah dostluğunu istediğin için o kerimlerin sendeki kerameti zuhur edecek mealinde de bu sözü anlamak gerekir. Bunu size uzun zamandır bu manada da anlatmak istiyordum fakat fırsat olmamıştı. Nasip bugüneymiş. İşte sakın ben olamam deme. Sen kerimle alışveriş yaptığında ne zuhur edecektir? Keramet zuhur edecektir. Yani sana ikram edilecektir. Ama sen olamam dersen, ben bu işleri bilmem dersen, bu işler benden uzak dersen, evliyasını da görsen, enbiyasını da görsen, Kur'an ayetlerini de okusan, her gün gözüne yüzlerce mucize de görülse, gösterilse, sunulsa, arz edilse, bir şekilde senin anlaman için o sahaya sevk edilse, yine de sen o niyette olmadığın için bunları anlamayacaksın. O halde sen ilk önce niyetini sağlam bir noktaya taşı. Mealindeki sözle başlar Mesnevi dersi. Bugünkü derste kıymetli dostlar, Yani hep Mesnevi Hikem-i Atay'a beraber okuyoruz. Bugün Mesnevi-i Manevi'den konuşacağız. Mesnevi-i Manevi'de 11.689. beyitte şeytanın kafirlere ben size yardım ederim, hadi peygamberle Müslümanlarla savaşa girin diyerek Kureyşli kafirleri kışkırtması, Bedir Harbi'nde biz size destek vereceğiz, ben size destek olacağım, hadi yürüyün ya, hiçbir şey olmaz, arkanızdayım diyerek onları kışkırtması. Sonradan da cayıp onlara yardımcı olamayacağını söylemesi, ki yardımcı olsa da bir şey ellerine geçecek değildi, kaçması. Bunu niye anlatacak Hazreti Mevlana? Gelin bakalım, acaba bu hadiseyi bize nakletmesindeki sebep Cenab-ı Pir'in nedir? Dikkatlice dinleyelim. Şöyle başlıyor efendim. Nefsi benzeterek, nefsin devamlı dışarıdan gürültü çıkarttığını, sizi hak yoldan, bizi hak yoldan ayırdığını ifade ederek bunun şeytana benzediğini söylüyor. Aynı şeytan gibi o da, yani o şeytan da Bedir gazasında asker içine girmiş. Efendim, yüzün birincisi olarak Kureyşlilere ben sizin yardımcınızım efsununu okumuştu. Yani bir sayı elde ederek onlara destek veriyormuşçasına ne yapmıştı? Şeytan, ya yürüyün ben de sizle beraberim diyerek onlara kuvvet vaadinde bulunmuş, onlara yardımcı olacağını söylemişti. Kureyşliler onun sözüyle harbe hazır oldular ve iki taraf askeri karşılaştılar. İki tarafın askeri karşı karşıya geldiler. Bir kere hemen dikkatlerden kaçmasın diye bir mevzu zikretmiş olalım, bunu hatırlatmış olalım. Hakikaten de kişi refikinden azar efendim. Yani bu bir meşhur bir sözdür. Kişi refikinden azar. İnsan herhangi bir kötülüğe tek başına karar vermez. Aslında tek başına dediğimiz şeyde de bir işbirlikçisi vardır. Yani insan tek değildir zaten. İnsan daima iki yönle hareket eden, gayb alemi ile zahir alemi arasında dengede bulunması gereken bir varlık olması hasebiyle hep iki tarafın etkisi veya bu iki tarafın bir şekilde dengelenmesi, dengelediğini düşünerek hareket etmesiyle meşhur bir varlıktır. Yani sadece zahirle hareket etmez, muhakkak orada içsel bir beklentisi vardır. Sadece batınla da hareket etmez, muhakkak onu zahir alanda, gözle görülür bir alanda birleştirebilecek, alaka kurabilecek bir şeye muhtaçtır. Çünkü insan ruh ve nefisten, ruh ve bedenden müteşekkildir. Böyle olması hasebiyle kişi tek başına yaptığı şeylerde bile ya birisinin sözü ya daha evvel ona tesir eden bir konuşma, bir ne bileyim gözüne gelen, gönlüne gelen bir hayal, ona aktarılan bir bilgi, hiçbir şey olmasa bile içinde daima heva hevesi emreden bir nefisle beraber oluşu, onu kötü işlere gittiğinde yanında bir arkadaşmış gibi farz edin, bir kişi bir işe gittiğinde tek başına bile olsa aslında nefsi onunla beraberdir. Peki sadece nefisle mi alakalı bir durum? Ruhla alakalı meselelere gelince, insan güzel bir şey yaptığı zaman da muhakkak en az iki kişidir. En az iki varlık, iki güç arasında bir denge kurmuştur. Yani o kalıbını oraya taşırken ona eğer ruhu yön vermişse, kalıbı onun peşinden gidiyorsa o yapılan iş hayırdır, sevaptır. Ama kalıbı ona yön vermiş de ruhu onun peşine takılmışsa o yapılan iş seyyiattır, günahtır. Bir defa daha söylüyorum efendim. Bir insanın ruhu önde, yani ruh dediğimde kirlenmemiş, mananın izinde, manayla beraber kendisini göstermiş olan ruhu kastediyorum. Yoksa insanın hayvani ruhu da vardır. Fakat insani ruhu o mana ışığında herhangi bir işe yönelmiş de peşinden de nefis geliyorsa o iş hayırdır, sevaptır. Fakat nefsi bir şey istedi de ruhunu da peşine takarak götürüyor. Ruh o nefsin hakimiyeti ve mahkumiyeti noktasında ise o yapılan iş şerdir, nifaktır, fısktır, fucurdur, artık neyse sahasına göre. Bunlar da efendim daha da zahiri boyutta işte içkiydi, kumardı, adam öldürmekti, gıybetti gibi olur. Ama ondan önce muhakkak hevaya, hevese uyulması vardır. Dolayısıyla bir insan bir şey yaparken hiçbir zaman tek değildir. Kendisi muhakkak o iki kuvvetten birisi arasında gelip gitmektedir. İşte bunu modern psikolojide id diyorlar, ego diyorlar vesaire diyorlar falan filan. Yani bunlar dışarıda tespit edilenlerdir. Tasavvuf terbiyesinde de buna bu şekilde işaret konulmuştur. İnsanın ruhu, şöyle bir izahat vereyim eğer sizi yormazsam, çünkü bu önemli bir mevzu. Yani anlaşılması gereken bir mevzu. Burada metni okuyup okumamamız çok da önemli değil. Bu metnin anlattığı manayı anlamak esas. Yani oradan hareket ediyoruz. Ve biz programlarımızda kıymetli dostlar, yeni açanlar, ilk defa dinleyenler için bir hatırlatmada bulunayım. Biz programlarımızı vakit doldurmak için yapmıyoruz. Yani burada önümüze kitabı alıp okuruz, mır mır mır konuşuruz. Bir şekilde siz öğrendiniz, anladınız, anlamadınız. Vallahi umurumuzda da olmaz. Ne? Yaptın mı program? Yaptın. Okudun mu? Okudum. İşte Fatih Hoca konuştu. Hayır, böyle yapmıyoruz. Yani karşıya bunun aktarılması için hakikaten bir gayret içerisindeyiz. O gayreti kendimizde bulamazsak, açık söyleyeyim, program dahi yapmıyoruz. O haleti ruhiye içerisindeyken size bir şeyler aktarmak durumundayız. Sizin vaktiniz kıymetli, elbet bizim de vaktimiz kıymetli. Şimdi dolayısıyla anlamaya çalışalım mevzuyu. Ruh ve nefis meselesiyle alakalı. Şöyle bir izahat daha yapalım. Mana ile ruh alakasını, nefis ile manasızlık, manadan düşme alakasını şöyle de gözlerinize bir ibret tablosu olarak gösterebileceğimi ümit ediyorum. Kıymetli dostlar, insan öldüğü vakit ne oluyor? Yani diyeceksiniz ki ne komik soru. Yani ölünce ne oluyor? Şimdi baktığınızda öldü diyorsunuz ama kalıp orada öylesine duruyor. Veya öylesiye duruyor diyelim. Öylesine duruyor. İşte geliyorlar, cenaze işlemini gasp ediyorlar vesaire yapıyorlar. Bir taputun içine koyuyorlar. Hadi kaldırıyorlar, getiriyorlar, bir toprağın içine bir çukuru kazıyorlar. 2 metrelik bir çukura. Böyle onun da cenaze merasimleri bir alemdir. Dikkat ederseniz cenazede bir kere herkes bilir. O bizim milletin hastalığıdır. Ölüm ya. Yani imam efendiyi falan kimse dinlemez. Böyle bir bakarsın cenazede, akıl verenler vardır. Şunu şuraya koy, böyle yanlaştır, böyle at, hadi atın üzerine toprağı falan gibi. Böyle saha komiserleri çoktur cenazede. Yani ölümden ibret almak değildir o. Hatta bendeniz biraz, hani biz ölümden korkmuyoruz. Aslında biz unumuzu eredik, eleğimizi astık. Ölüm bize çok kolay, yani siz bilmezsiniz ama biz ölümle haşir neşiriz. Havası da bazen basılır orada. Hayır, ölüm bir ibret tablosudur. Öldü adam ya. Senin başına gelecek vakıa, yani bir an için sana değil de ona vurdu. Sen o toprakta olabilirdin. O düşünceyle konuş bakalım, ne kadar konuşabilirsin. Yani ibret alınmaz pek ölümden. Cenaze merasimlerinde böyle bilir kişiler de sahaya çıkarlar. İmam efendi vardır orada. İmam efendi zaten nasıl gömüleceğini, nasıl tahtanın konulacağını bilir. Mesele o değildir. İkinci bir mesele, şunu da radyolarda bulunduğum için hatırlatmak istiyorum. Daha geçenlerde bir cenaze merasimindeydim. Aynı hata yapıldı. Kardeşim, cenazede toprakla mezarla işi olmayan kişiler Kur'an-ı Kerim okunduğunda lütfen otursunlar ya. Kur'an-ı Kerim okunuyor orada yani. Basın açıklaması yapılmıyor. Kur'an-ı Kerim okunduğunda çökeceksin. Oturacaksın. Ancak kabirle alakalı bir işin varsa tamam, onu da konuşmadan yapacaksın. İmam efendi orada okuyor. Kenarda bazıları böyle saygı duruşunda. Ki neye baktıkları belli değil. Ne Kur'an'ı dinliyorlar, ne ölüye bakıyorlar. Ne diriye ne ölüye faydaları var. Bir kısmı işe karışıyor. Yüksek sesle konuşuluyor. Hani Kur'an okunuyor ama hiç önemli değil. Fon müziği gibi. Kardeşlerim, bunlar edepsizce hareketlerdir. Bunlar zıvanadan çıkmış hareketlerdir. Müslümanlarda bir şuur olması lazım. Bizim eskiden cenazede öyle bir kişi iki kişi ayakta kaldığında hemen işaret edilirdi. Otur ya. Otur, ne işin var? Kur'an-ı Kerim oturarak dinlenir. Kur'an-ı Kerim okunduğunda oturulur. Kur'an-ı Kerim ayakta dinleniyorsa, ki bunun istisnası tek yer teravih namazında cemaatle namaz kılmaktır. Hatmi Kur'an okunurken Kur'an-ı Kerim ayakta dinlenir. Ayakta hatmedildiği için de hatim duası, Ramazan'daki ayakta kılınan teravihin hatim duası da ayakta yapılır. Yani oturarak yapılmaz. Ayakta dinlendi o. Kıyamda dinlendi. Onun da duası ayakta yapılır. Fakat cenaze işimi nereden geldik? Önemli mesele. Bunu hatırlatmış olalım. Cenazeye gittiğimizde lütfen bir kere laubali ve lakayt olarak gitmemek lazım. Cenaze namazı kılınıyor. Millet birbirleriyle şakalaşıyor. Bunlar çok çirkin hareketler. Çok lüzumsuz hareketlerdir. Kimse seni zorla oraya davet etmiyor. Gönüllü olarak geldiğin yerde de o ölümün seni hizaya getirdiğini sen görmelisin kendi vücudunda. Orada milletle tanışmak, kaynaşmak için gelmedin ki. Dernek toplantısı değil ki bu. Kabre gidilince de orada herkes kendi kafasına göre konuşmamalı. Tahtaları ver, oradan şunu at, şuraya iyi göm, kafasına şunu dik. Oradan Kur'an-ı Kerim okunuyor, orada millet ayakta. Ya orada hoca var. Hoca sana söylediği zaman dinlersin. Herkes bir orada başı sarıklı adamı dinleyecek. Herkes hoca olmaya kalkıyor. Çok iyi defin yapar. Çok iyi gömücüdür desinler diye mi? Yoksa biz ölümden korkmuyoruz. Hani siz tırsarsınız ama bizim çok iyi aramız Allah'la demek için mi? Bilemiyorum ama her halükarda beyhude bir hareket. Lazım olan şekilde ikazları yaparsınız. Oranın bir ölü efendim, bir ölüm karşısında, bir ölüyü defnediyoruz şuurunda orada kendi bedenimizi defnediyormuşçasına bir vakar ve edep içerisinde olunmalı. Bunu da hatırlatmış olalım. Gelelim şimdi ruhla nefis meselesine. Öldüğünde insan kalıbı ortada duruyor. Ruhun çıktığını görmüyoruz ama öldü diyoruz. Neden? Ona hareket ettiren şey çıkıyor. Ne olmuş oluyor? Niye anlamamız lazım? Demek ki insandaki mana, insanda asıl olan şey ruh. Kalıp değil. Ruh çıktıktan sonra efendim o kalıp hiçbir işe yaramıyor. Ama ruh o ölümü de görüyor, öldükten sonraki hayatı da görüyor, kabir azabını da görüyor, kabirin cennet olduğunu da görüyor. Görüyor da görüyor. Aranızdaki konuşmaları, şakalaşmaları, her şeyi duyuyor. Duyar ama cevap veremez buyuruyor aleyhissalatü vesselam. Çünkü neden cevap veremez? Ruhun bedene girip tekrar seninle konuşmasına müsaade yoktur. Muhakkak bir vakit için tekrar iade edilir. O Münker Nekir'in sorularını cevaplamak üzere. Ve ondan sonra da Allah Teala inşallah hepimizin menzilini mübarek eylesin. Bir muamele olur. Şunu söyleyeceğim ve ilk bölümde bir nefesleneceğiz. Şimdi madem ki insanda ruh çıktığında ölü gibi oluyor, demek ki insanın da ruhani şeylerde öyle bir pozisyonda, öyle bir haleti ruhiye, öyle bir ahval içerisinde olması lazım ki ölü gibi olması lazım. Cesede prim olmaması lazım, çıkmaması lazım. İşte oradan anlarsın. Hayırlı, manalı bir iş yapıyor musun, yapmıyor musun? Hazreti Mevlana'nın buyurduğu gibi mana seni senden soyan şeye denir. Yani ruhen bir şey yapıyorsan nefis oradan prim kazanamaz. Nefis peşinden gelir tabii ki. Çünkü ayrılmaya müsaade yoktur. Ama ruh başı çekerse o yapılan işin sevabı vardır, manası vardır. Aynı ruhla beden arasındaki farkı ölümle bize Cenab-ı Hakk'ın göstermesi gibi. Ruhun peşinde giden adam bu dünya hırsına kapılamaz. Ölü gibi olur. Cesedi ölü hükmünde gibi olur. Olmalıdır. Namazı böyledir. Orucu böyledir. Haccı böyledir. İyi düşün. İyi anla. Bunu tefekkür et. İkinci bölümde tekrar buluşalım.
Moral FM'de Mesnevi ve Hikmet sohbetlerinde Mehmet Fatih Çıtlak'ı dinliyorsunuz.
Kıymetli dostlar, ikinci bölümde sizlerle beraberiz. İşte nefis ruh meselesiyle anlatırken dedik ki insan tek başına değildir. Kişi refikinden azar. Zaten insan ikiliği cem eden, devamlı iki noktayı, iki unsuru, iki haleti ruhiyeyi dengeleyerek iş yapabilen bir varlık olduğunda bu denge sevaplar ve günahlara gidiş noktasında ne zaman ağırlık kazanır? Ruh kendine bir ruh dostu, kendisini çeken bir arkadaş bulduğunda sevap ve hayırlara gitmek kolaylaşır. Nefis de yanına şeytanı aldığında bu sefer dengeler değişir. İkiye karşı bir gibi olursunuz. Eğer ruhu beslemezseniz ve kişi refikinden, arkadaşından azar. Bir de buna dünyalık bir arkadaş, şerri terkin eden, kötülüğü tavsiye eden bir arkadaş, bir dost, bir çevre de eklerseniz zaten kanaatimce şeytana bile gerek kalmamıştır. Şeytan niye uğraşsın ki? O da kendine göre bir iş bölümü yapıyor. Zaten yanında kötü arkadaş varsa şeytana bile lüzum yoktur. Mükemmelen o seni alır. Mükemmelen demeyelim de işte onu ne manada söylediğimi herhalde anlatmış olduğum tonlamamdan. O kişiye zaten ayrıca bir şeytana falan lüzum yoktur. Kötü arkadaştan daha büyük şeytan yoktur. Kötü bir çevre, senin yaptığın hayırlarla alay eden, kıldığın namazı, zikri, ibadeti, taatı, Allah korkusunu, helal arayışını her fırsatta tahkir eden, seni kötülüğe, içkiye, fışkıya, ahlaksızlığa, böyle imanla, dinle alakalı konuşulduğunda devamlı bunları tahkir ederek biraz rahatla, biraz hayatını yaşa diye tavsiyeler veren kötü arkadaştan, kötü çevreden, bunu sana empoze etmeye çalışan televizyonundan, radyosundan, internetinden daha kötü olamaz. Şeytan dediğin nedir? Şeytan, euzu billahi mineşşeytanirracim, şerrinden Allah'a sığınırız dediğin anda bile yanından uzaklaştırılan, recmedilen bir şeytandır. Şeytanın tuzağı zayıftır buyuruyor ayeti kerimede. Ama insanın kötü arkadaşı, insanın kötü arkadaşı yanına bir katı versin kendisini, bir onu yanına alıver, Allah muhafaza, yarım saat, bir saat içerisinde hayatında yapmayı bile hayal edemediğin günahları yapar bırakırsın veya bırakamazsın. Evet. İşte şeytan da burada, şeytan nefis benzetmesiyle Kureyşli kafirlere şeytan geldi, dedi ki hadi yürüyün, ben size yardımcı olacağım dedi. Hani belli bir ağırlık sağladı, 99'du 100 oldu iş. Yani ağırlığı da şeytan sağlamış oldu. Ondan sonra onlar bir kanaat sahibi oldular. Gidelim biz dövüşelim diye. Sonra bir baktılar iki taraf karşı karşıya geldi. Şeytan müminlerin safları arasında meleklerden müteşekkil bir kuvvet gördü. Şeytan gördü tabii. Evet. Zaten kıymetli dostlar, bir insana niye şeytan denmez? Şeytanın uyması denir de niye şeytan denmez? Çünkü bile bile yapmak şeytanlıktır. Şeytan melekleri gördüğü halde bizi hala azdırır. İnsan kaçırdığı melekleri, üzerine azap için gelen melekleri görmediğinden aslında insan şeytanlaşamaz. Şeytana uyduğunda şeytanın amelini yapar ama o insana yine şeytan denmez. Arkadaştır, şerlidir, şeytana şerdir. Minel cinneti ven nas, bu şekildedir. Fakat Sure-i Yusuf'ta buyurduğu gibi İnne şeytane lil insane adubun mübin. Yani şeytanın apaçık düşmanı, insanın apaçık düşmanıdır şeytan buyurulduğunda, insan şeytanla beraber işbirliği yaptığında şeytanın yapamadığı şeyi yapar. Fakat yine de Allah'ın lütfundan dolayı şeytan olmaz. Yani çoğu insan, insanların hani %99'u göz göre göre, Allah'ı inkar ede ede, gözünün içine baka baka melaneti işlemez. Gaflette olur, ne yaptığını bilmez, ayılınca pişman olur. %99'u öyledir. Göre göre sapıtmak, göre göre şeytanlıktır işte o. O sebepten bunlar az olsa da sizi aldatmasın. %99'u dedik, geriye %1 kaldı ama nasıl ki bir şeytan hepimizin canını okuyor, cemiyet içerisinde 100 kişiden birisi şeytan olsa yine de berbattır. Çünkü bile bile yapar. Gözün içine baka baka yalan söyler. Benim vardı öyle birkaç tanıdıklarım, hani Allah muhafaza eylesin, belki biz de o şeytanlıkta bulunmuşuzdur. Allah affetsin bizi. Fakat böyle şerli insanları bendeniz şahit oldum. Cemiyette mesela gözünün içine baka baka bir kişi hakkında alenen yalan söyler. Yani o hiç düşünmez. Yuva yıktığını, ocak yıktığını bilmem ne hiç düşünmez. Gözünün içine baka baka sen konduramazsın. Ya dersin hoca çocuğudur dersin, şeyh çocuğudur dersin, bilmem ne yaparsın. Fakat yalancıdır. Hiç kimse onun bu kadar alenen, bu kadar gözünün içine bakarak yalan söyleyeceğini düşünmez. Edebinden bazı kişiler sustuğunda da bu sefer onun üzerine o iftiralar, yalanlar yapışır. Al işte bununla uğraş. Hani eskilerin sözü var ya, ölüsü olan bir gün ağlar, delisi olan her gün ağlar diye. Yani cemiyet içerisinde, aile içerisinde, toplum içerisinde bir tane şeytan olsun. O toplumla alakalı, o aileyle alakalı bütün herkese kan kusturur. Allah muhafaza eylesin. Allah hepimizi böyle fıskı fücurdan muhafaza eylesin. Şimdi şeytan baktı ki müminlerin safları arasında melaike-i kiram hazaratı saf tutmuş. Gördü. Şeytan Kureyşlerin görmedikleri saf saf melaike, yani melekler askerini görünce korkusundan ateş gede gibi yandı. Ateş gede ne demek? Devamlı sönmemek üzere yakılan, mecusilerin tapındığı ateş tapınağı. Ocak. Hiç söndürmüyorlar onu, gelip geçen ona tapıyor işte. Mecusilerde öyle bir adet var. Yani zaten ebedi cehennemdeydi, ateşteydi şeytan. Melekleri görünce yandı tutuştu diyor. Evet. Bu sefer ne yaptı? Şeytan Kureyşlere dedi ki, insan suretinde görünüp, ben acayip bir asker görüyorum. Yani karşınızda saf tutmuş dedi ve adımını geriye attı. Yani buna topuk üstünde dönmek, olduğu yerde geriye dönmek, tonistan yapmak deniyor. Ey kavim, bak şimdi şeytanın adeti. Kur'an'da da bu beyan edilmiştir. Diyor ki şeytan, ey kavim, ben Allah'tan korkarım, ondan bana yardım yoktur, çekilin gidin, çünkü ben sizin görmediğinizi görüyorum. Şeytan teşvik etmişti. Allah'ın gazabı ilahiyesini ve bununla memur, müekkil olan melaike-i kiram hazıratını görünce şeytan, Allah'tan korkarım ben dedi, çekilin, bana da bulaşmayın, benden de uzak durun dedi, onları terk etti. Haris bin Hişam Bedir'de ona dedi ki, ey süreka şekilli, dün niçin böyle demiyordun? Yani izini sürüp Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i yakalamak üzere, hani ondan, içlerinden birine benziyormuşçasına suret değiştirdi şeytan. Sen dün bize teşvik ediyordun, ben sizinle beraberim falan diye. Sen şimdi niye bugün başka konuşuyorsun? Şeytan dedi ki, ben şimdi muharipler görüyorum. Haris de, yani Haris bin Hişam da dedi ki, Arap kavminin hor ve hakir bazı efradını görüyorsun dedi. Çünkü Haşim baktığında, yani Haris bin Hişam karşıya baktığında hor hakir gördüğü insanlar görüyor. Sıradan insanlar görüyor. Şeytan onun aklındaki veya aralarındaki melekleri görüyor. Dedi ki, sen ordu görüyorsun, biz de görüyoruz orduyu. İşte bak çapulcular diyor, tövbe estağfurullah. Müslümanları öyle görüyor. Efendim Haris bin Hişam. Şeytan halbuki onlardan bahsetmiyor. Ey korkaklıkla orduyu utandıran kimse, sen başka bir şey görmüyorsun. Lakin dün laf zamanıydı, şimdi de harp vaktidir, ondan değiştin. Harpten korktun da şimdi cayıyorsun. Dün size yardım ederim, mensur ve muzaffer olursunuz diyordun. Ey mel'un, dün ordunun kefili olmuştun. Bugün ise namert ve hakir görünüyorsun. Senin o yalancı vaadine inandık da buraya geldik. Sen külhana gittin, ateş yanan, toz duman içerisinde ispas olan, pis olan yere gittin. Biz senin narına yanmak için adeta odun olduk şimdi. Haris İbni Hişam, süreka şeklinde görünen şeytana bunları söyleyince, mel'un onun tekdirinden hiddetlendi, azarlamasından. Çünkü onda da bir gurur var ya, bu kadar aşağılanmak hoşuna gitmedi. Haris'in sözleri kalbine tesir edince gazapla elini onun elinden çekti. Beraberdi o zamana kadar. Evet. Şeytan Haris'in göğsüne vurdu ve kaçtı. Böylece hilesiyle çaresiz müşriklerin kanı döküldü. Şeytan bunca alemleri yıktı ve harap etti de sonra ben sizden değilim dedi. Evet, sözü buraya getiriyor. Şimdi nasıl oluyor hadise? Gözümüzde canlandıralım. Metin bu. Allah Teala'nın yolundan çıkartmak, kalbin kuvvetlerine, kalpteki nur-u Muhammedi vardır. O nur-u Muhammedi'nin etrafında ruhun tavaf ettiği güzellikler vardır. Ruh o kalbe ashab olmuştur. O nurlanmış kalbe ashab gibidir. Ona hücum etmek üzere, bırak ya bunu, o kendi isteğine doğru gitsin, siz kendi isteğinizi yapın diye nefsi azdırır şeytan. Ve fakat nefis de ona güvenerek yanlış işlere girdiğinde Allah'ın gazabı ilahiyesi veya aklın, ruhun müdahalesiyle beraber düştüğü kötü durumda bu sefer sağına soluna baktığında ya ben nasıl oldu da bu işe teşebbüs ettim diye şöyle bir sağına soluna baktığında hiçbir eser göremez. Neden? Şeytan sıvışmıştır. Çünkü tövbe eden nadim bir kalp olduğunda Allah melaikesiyle orayı kuşattığında nefis kendisini azdırandan uzaklaşmıştır. Bu sefer nefsi azdıran şeytan da ben Allah'tan korkarım diyerek nefsin başına gelecek belalar, çünkü onlar bazen gadab melekleri de olur. Allah Teala bizi celaliyle terbiye etmesin, cemaliyle terbiye etsin, gadab-ı ilahiyesine maruz kalarak terbiye etmesin, hilmiyetiyle muamele etsin, settariyetiyle, gaffariyetiyle muamele eylesin. Cenab-ı Hak bizi rauf ve rahim sıfatıyla kuşatsın, gafur ve vedud sıfatıyla bizi ihata eylesin, gaffar ve hab, fettah sıfatıyla ruhumuza enislikler, güzellikler, korumalar ihsan eylesin. Biz böyle diyelim. Yaptığımız hataların cezasını görmeye kalksak, yaptığımız kabahatlerin neticesinde bunların müeyyidesiyle karşılaşsak helak olur giderdik. Bu cezalara tahammül edemeyebilirdik. O yüzden Allah Teala bizi muhafaza eylesin. Bu duaları söyleyerek şunu hatırlatmış olalım. Kur'an-ı Kerim'in birkaç yerinde var. Mahşerdeki durum da anlatılır. İnsanın bu dünyadaki haleti ruhiyesi de anlatılır. Öldüğü zamanki hal de anlatılır. İnsanı azdırır azdırır şeytan. Hadi Allah'a küfret der. Küfrettiği vakitte hemen korkar. Bu kafir oldu ya. Allah'ın gadabına uğrayacak. Ben Allah'tan korkarım. Benden uzak dur. Hadi hadi der. Hemen kaçar. Kıymetli dostlar, demek ki vefasızlık şeytanın bir sıfatı. Şeytanın bir sıfatı. Yani vefasızlık şeytan sıfatlı olmaktır. Allah muhafaza eylesin. Fakat tabii vefa derken yanlış bir lafta anlatmış olmayalım. Ya evvelden kafa çekiyorduk, şimdi arkadaşı bıraktım. Arkadaşı da aradı, dedi ki ya sen ne vefasızsın. Ne güzel seninle kafa çekiyorduk, bizi terk ettin dedi. Onun adı vefasızlık değil. Sen şeytanlığı bıraktın. Sen ona iyilik tavsiyesinde bulunursan o vefalı olduğun gösterilir. Kötülükte vefa olmaz. Kötülükte arkadaşlık yapmak şeytanlıktır. Kim kötülükte arkadaşlık yapıyorsa bilsin ki kendisi şeytandır. Zaten şeytan dedim ya, o adamın yanında bulunmaz. Yani kötülüğe bir arkadaş bulduğunuzda bilin ki şeytan sizin yanınıza uğramaz. Şeytan namazında, abdestinde, ibadet taatında olan adamla uğraşır. Şeytan zaten rezillik içerisinde günaha batmış bir adamın yanında oturup da onun günahını seyretmez ki, onun işi bitti. O azdırır biter, kazığı oynatır, çekilir gider. O tahribatın neticesinde senin uğradığın belaya, musibete, gözyaşlarına hiçbirine tahammül edemez. Ağlayıp inlemene de hiçbir şey yapmaz o. Kendisini düşünür, hiç sıkılmaya gelmez o. Veya ağlayıp inlerken, tövbe ederken şeytan senin Allah'la o bağı kurmana da tahammül edemez. İyi dinlemek lazım, iyi anlamak lazım bu mevzuları kıymetli dostlar. İşte ne oldu? Kureyşlileri azdırması etmesi aynı kalpteki nuru Muhammedi'nin, iman cevherinin ve etrafındaki ruh kuvvesinin, askerlerin ashab gibi olmasına karşılık nefsin Ebu Cehil gibi cehalet babası, belki anasıdır. Efendim, her türlü cehalet ondan çıkar. Cahildir çünkü nefis. Ruh cahil değildir, nefis cahildir. İnsanda bu kara tahta gibi üzerine zalim nefis tahtası asılmıştır ki üzerine güzel şeyler yazılsın diye. O nuru anlasın, o nura ne kadar ihtiyacı duyduğunu bilsin diye. Gece olmasaydı gündüzü bilir miydin? Gündüzün aydınlığının ne manaya geldiğini bilir miydin? İnsanda da nefis karanlığı vardır ki ruh aydınlığını anlasın. O ayın 14'ü gibi doğan kalpteki nuru fark etsin diye Allah zalum ve cehul olan nefsi üzerimize giydirerek bizi insan yapmış ve emaneti ruhumuza yükleyip bu emanete hep muhtaç olduğumuz anlaşılsın ve bilinsin diye. Karnın acıkması olmasaydı yemek nimetini bilebilir miydin? Bedenin yorulmasaydı uykunun, senin için bir gece nimeti olduğunu bilebilir miydin? Sende birçok istek ve arzu olmasa bu dünyadaki nimetleri fark edebilir miydin? Aynı bunun gibi nefis bakıma muhtaçtır. Ama nereye bakacağını bilmezse aynı cahil bir çocuk gibi helake sürüklenecektir. İman şuuru ve nuru Allah Teala'nın kendisine taptırmak için değil, senin güzelliğin, layık olduğun güzelliğe çıkman için sana verilmiştir. Allah Teala'nın bizim tapınmamıza, kendisinin bizim tarafımızdan sevilmesine Allah muhtaç değildir. Bizim yazılım programımız, hilkatimiz bu sevgisiz olamaz, bu kulluk olmadan olamaz. İşte şeytan gelir, kalp ve etrafındaki akıl ve ruh kuvvetine galebe çalmaya başlar. Fakat ne zaman ki Allah aklın ve ruhun özelliklerini nefsin karşısına diktiğinde sen ne yapıyorsun? Bu yaptığın nedir? Ver bakalım bunun hesabını diye bir vicdan muhasebesi yapmaya kalktığında seni azdıran şeytan senden uzaklaşır. Aynı Bedir ordusunun yanında saf tutmuş olan melaike-i kiramın o rüzgarıyla beraber efendim müşriklerle beraber olan şeytanı savuşturması gibi. İşte bu muvazene, bu vicdani muhasebe insandaki şeytani damarı, şeytani vesveseyi onun yanından atar. Arkadaşlıkları biter. O zaman görürsün onun ne kadar nankör olduğunu. Şunu yap çok iyi olur, bunu yap böyle olur diyen maskara senin yüzünü de çıkartmak ister kara. İşte bunu anlaman için Hazreti Mevlana Siyer-i Nebi'yi bile okurken tarihteki hadise gibi okuma. Senin seyri sülukunla, dinliyor musun kıymetli dostlar? Konuştuklarımızı anlıyor musunuz? Biz bu irfani mektebi kaybettik. Şimdi malumat ve bilgi sahibi olduk ama sadra şifa işler yapamıyoruz ve yapamamaktayız. Çünkü biz İslam tarihini bile tarihi malumat olarak okumaktayız. Oradaki şahıslar da sırf örnek almak noktasında kaba bir akılla hareket ediyoruz. Siyer-i Nebi ruhla okunmalıdır. Ruha, kalbe indirilmelidir. Kalbe ve ruha kıyaslanmalıdır. Ancak o zaman onlar Allah'ın birer ayeti olabilir. Kur'an'daki ayetler kalbe ve ruha tatbik edilmediğinde, sadece akılda kalındığında sana hidayete vesile olamayacağı gibi. Ya da saf bir akılsa, ruhu ve kalbi devreye soktuğundan, akla hitap ettiğinde ayetler netice verir. Akletmiyorsunuz, kafa çalıştırmıyorsunuz derken, o iki kere ikiyi çözen akıl değildir sadece. Akıl, nerede yürüyeceğini, nerede yürümeyeceğini bilmelidir. Akıl nerede sahası olduğunu bildiği için ona akıl denmiştir. Benim saham şudur, bundan ilerisine geçemem. Bundan sonrası imandır demek akıllılıktır. İmanın sahasını anlamayan akıl, akıl değildir. Sahasını bilmediği için. Hangi ilim olursa olsun, ilmi, akademik bir çalışma yaptığınızda muhakkak onun tanımını, tarifini, metodunu ve kapsamını anlatırsınız. Kapsamı, metodu, tanımı olmayan bir şeyi ilim olarak kabul etmek mümkün değildir. Bilgi olarak alamazsınız. Neden? Akıl sahasını bilmek zorundadır. O zaman kendisini aşan şeyi de anlamak zorundadır. Siyer sadece akılla okunmaz. Akıldan öte ruha ve kalbe giden yolu anlamak her müminin, imanlı sinenin bir vazifesidir. Bunu da düşünelim, 3. bölümde buluşalım.
Mehmet Fatih Çıtlak'la Mesnevi ve Hikmet sohbetleri kısa bir aranın ardından devam edecek. Moral FM'de Mesnevi ve Hikmet sohbetlerinde Mehmet Fatih Çıtlak'ı dinliyorsunuz.
Kıymetli dostlar, 3. bölümde sizlerle beraberiz. Evet, insanın haleti ruhiyesi bu. Zaten bu ilk bölümlerde anlattığımız şeyleri ne acayip şeyler falan diye karşılamıyoruzdur. Çünkü hepimiz bir şekilde bunları yaşadık. Hepimiz buna benzer imtihanları yaşamaktayız. Hali hazırda bunlarla mücadele etmekteyiz. Fakat ne güzel anlatmış ve ne güzel anlatılmakta. Yani bizim kardeşler, kıymetli dostlar, bizim bu okumaları yaparkenki muradımız genel olarak Yani bu kitapların anlattığı şeyleri bizlerden uzak olarak görmemek ve bu manayı, yani biz siyerde, hadislerde, efendim hatta bakın fıkıhta bile, yani fıkhi meselelerimizi İslam efendim ahkamıyla alakalı hayat şartlarını, ilmihal şartlarını şöyle bir baktığınızda hepsinin altında o manayı bulursunuz kıymetli dostlar. Yani zahirden ibaret değildir iş. Zahir olmak zorunda. Zaten kulluk dediğiniz şeyin bedenen, ceseden, zahiren, gözle görülür şekilde ortaya konulması lazım. Ben şimdi ruhumda düşünüyorum, çok güzel Kabe ile tavaf ettim, namazımı da kıldım, kulluğumu da yaptım, şunu da ettim. Kabul edilir mi bu? Hangi iş sahasında bu kabul ediliyor ki kulluk sahasında kabul edilsin? Zahiren göstermekle mi memuruz, mecburuz? Manen varsa bu mana muhakkak senin maddene bir şekilde göstermeli, sirayet etmeli, oradan görünmeli. Çünkü mana maddede görünsün diye dünyaya geldik. Ötesi yok bunun. Tekrar söylüyorum. Manan maddede görünsün. Sen de boyunu, ölçünü, durumunu, nasıl bir kul olduğunu sen göresin diye dünyaya geldin. Senin gösteremediğin, ortaya koyamadığın, maddi alemde ortaya çıkartamadığın bir mananın mevzu bahis olabilir mi? Varlığından bahsetmek, efendim burada bunu göstermekle mecbur olduğun bu alemde bunu gösterdiğini iddia etmek gibi bir deliliğe kim düşebilir? Bu deliliktir. Bu normal bir şey değildir, düşünce tarzı değildir. Günahların, bütün yaptığın kabahatlerin, gafletlerin hepsi dağlar taşlar gibi, ummanlar gibi ortada olacak. Senin Allah'a sevgi ve muhabbetin, yani toprağın altındaki petrol kadar bile ortaya çıkmayacak bir cevher olacak. Sonra da ben iyiyim diyeceksin. Mümkün mü öyle bir şey? Burada bu sahne-i şuhuttur. Allah görmek için bizi bu dünyaya göndermedi ki. Bazı ne olduğu belirsiz, din adına konuşmaya kalkan, kalbi katılaşmış insanların sözleri gibi. Allah görmek için bizi bu dünyaya göndermedi ki. Biz kendimizi görelim diye bu dünyaya geldik. Bunu çok iyi anlamak lazım. O sebepten bu anlatılanları biz bilmiyoruz, ilk defa duyduk, ne acayiptir dememeli. Ve istirham ediyoruz. Bizim fıkhımız bile dedim, bizim ilmihal bilgilerimiz bile hep bu manayı işaret eder. Hep bu güzellikleri ortaya çıkartmak içindir. Hepsinde. Yani şöyle bir bakıp da, hatta ben bazen diyorum yani böyle mesneviydi, şuydu buydu falan, ona lüzum yok. Açın bir ilmihali, bir İslam ilmihalini, şöyle bir ibretle okuyun. O ilmihal bilgilerinin altından size işaret edilen manevi bilgileri fark edin. Abdesti böyledir, namazı böyledir, orucu böyledir, orucu bozan şeyler, orucu ihya eden şeyler. Hepsine dikkat edin, hepsinde bir mana saklıdır. Hepsinde o güzellik saklıdır. Sadece ayetin manası değil, ayetin de manasını konuşmuştuk daha evvel sizlerle programlarda. Ayetin manası demek, ayetin meali demek değildir. Ayetin kastettiği güzelliktir. Mealden ibaret değildir o. Sendeki, bendeki vücut bulan şekline bakmak lazım. Sendeki Kur'an'ı ortaya çıkar. Kur'an sendeki manayı, ayeti ortaya çıkartmak için sana bu ayetleri okuyor ve onun okunmasını söylüyor. Ümmi bir peygambere, ki ümmilik şerefidir. Onun ümmiliğine feda, ki ümmi olsun hepimiz. Annemiz babamız feda olsun. Kurban olayım o Resulü Zişan sallallahu aleyhi ve selleme. O ümmi zatı oku denilmesi, kalkıp da satır okuması değildir. Bunu en cahil adam bile anlar. Anlamasa bile sorar. Ya Efendimiz ümmiydi. Niye gitti de Cebrail oku dedi illa? Niye okumaktır? O ayetlerin bizdeki ayetleri ortaya çıkartmasına mana denir. Yoksa ayetin mealini okursun da sende bu hiçbir şey yapmazsa, o ayetin manası vardır ama sendeki ayet manayı bulamadığı için sen manasız okumuş olursun. İstersen gramerini su gibi bil. Vav-ı atıfasından, zarf cümlesinden bilinmesine kadar, efendim şartın cevabıdır, şöyle sebebin üzülü vardır, bir sürü malumat edin. Sendeki ayeti ortaya çıkartmaktır. Ve siyer, fıkıh, hadis, İslami ilimler, şu hayatta yaşadığımız şeyler, hepsi tevhid dersini bize talim etmek içindir. Yahu bunu niye konuşulmaz? Bunlar niye anlaşılmaz? Niye bu irfandan uzaklaştık? Bugün şu anda Müslümanlığı bile anlatamayışımızın aczi nedendir acaba? Anlayan adam anlatır, anlamayan adam nasıl anlatsın? Biz anlamadık, ruhumuz bunda tatmin olmadı, mutmain olmadığımız bir işe kimi davet edebiliriz, kimi çağırabiliriz? İslam alemine, İslam medeniyetine ışık tutan insanlara bakın. Her birisi kendisi gönülleri mutmain olmuş insanlardır. Gönülleri mutmain olmamış insanlar, adları İslam ilahiyatçısı bilinmesi bile olsa, bugün bu sahada hiçbir şey yapamamışlardır. İşleri güçleri ifsad etmekten öteye geçememiştir. Bugün bunların artık görülmesi lazımdır. Bu konuşma şekli abes gibi, efendim böyle biraz dik gibi gelebilir. Fakat netice alınacak hal ve harekata ve artık bu manayı tahsile gayret edilmesi lazımdır. Hep söylediğimiz şey, kedi buradaysa ciğer nerede? Ciğer buradaysa kedi nerede? Yani bizim algımızı, anlayışımızı çok iyi bir noktada bulundurmamız icap ediyor. Bugün artık çocukların bile ağzında algı operasyonları yapılıyormuş. Algıyla böyle yapılıyormuş. Şöyle algılarla reklamlar, diziler, filmler yapılıyormuş. İşte bak anlasana artık, anlasana. Hani mesele ağaç değil dediği gibi bazı soytarıların. Anlasana artık. Mesele algıysa, senin algı operasyonuna maruz kalan bir halkın, dimağın, ferdin, çoluk çocuğun, ailen, toplumun varsa sen nerede hata yaptığını artık anlasana. Mesele neymiş? Mesele senin algındaki kısırlıkmış. Kur'an'ın algısını bir Siyer-i Nebi okuduğunda bile Mekkelilerle müşrikler, Medineliler karşılaştı. Efendimizin ordusu nasıl da galebe çaldı? Gökten ordu indi ama ne oldu bak? Bu hadisenin sana anlattığı nedir? Kalbe hücum eden nefsini Ebu Cehil kafiri gibi görmezsen sen bu Siyer-i Nebi'yi nasıl okuyacaksın? Tarihi malumat mıdır? Tarihi malumattan mı ibarettir? Ashab-ı kiramın hayatını öğrenmeliyiz diyen bir adama kalkıp birisi dese ki bidat yapıyorsunuz. Ashab-ı kiramın hayatını öğrenmek hakkında bir hadisi şerif var mı? Selefi Müslim'inde, Selefi Salih'inde bu görüldü mü dese millet şu anda buna bile inanacak durumda ya. Aa Siyer okumayalım. Neden? Bidatmış abi. Ashabın hayatını öğrenmek gibi bir şey emretmiyor ki. Peygamber Efendimiz diyecek kadar ahmak bir hale getirildik. Kısır bir düşüncesizlik dairesine mahkum edildik ya. Bunu anlamak için biz çırpınıyoruz. Yoksa mesele ne mesnevi manevidir, ne hikem-i atayı okumaktır, ne bizim konuşmamızdır. Bu algı ve irfanda çok büyük bir arıza içerisindeyiz. Yani maddeyle manayı, maddi hayatımızdaki İslami duruşumuzla onun bizi beslemesi gereken manevi şahsiyeti beslenmesini ve ortaya çıkartmasını bugün yapmak mecburiyetindeyiz. Bu iş zahiri şeylerle olmuyor. Hatta bakın şimdi biraz tuhaf kaçacak ama yani bunlar İmam Hatip Kur'an kursu açmakla da bitecek meseleler değil. Bunlar bu şekilde havale edilerek kendimizi vicdanen rahatlatmakla kurtulamayız bu işten. Ve kurtulamadığını da yakın bir gelecekte göreceksiniz. Bu kehanet değil. Çünkü bu denemeler geçmişte yapıldı. Mesele kemiyet değildir, keyfiyettir dostlar, keyfiyettir. Keyfiyettir. Yani vasfını yükseltmektir, işin kalitesini, özünü yükseltmektir. Bunun için bunlar bir başlangıç olabilir. Fakat bundan ibaret zannedilmesi büyük bir felakettir. Çok büyük bir eksikliktir. Hiçbir zaman böyle düşünülmemeli. Yani biz duyardık bunları. Ya bırak Allah'ını seversen, milletin daha imanla, İslam'la alakası yok. Onlara mesnevi okuyorsun diyor. İşte o zaman ben derim ki, o zaman Siyer-i Nebi okumak da lüzumsuzdur. O zaman Kur'an'ın belli ayetlerini okumak da lüzumsuzdur. Yahudiler hakkındaki ayetleri niye okuyorsun? Doğrudan Allah'ı vesaire anlatan ayetleri oku. Dediğinde buna kim karşı çıkabilir? Bakın bu noktaya doğru götürüyor işte. Bugün bahsettiğimiz gruplar, hizipler, cemaatler üzerinde yapılan operasyonların asıl temelinde bu vardır. Bir furyadır gitmektedir. Herkes kendine göre kitle yapmak, çoğalmak, çokluk derdindedir. El-hâkümü tekâsür hattâ zûrtumul mekâbir. Kabirleriyle, türbeleriyle bile övünen sofi bozuntuları vardır. Bunlarla bu iş yürümez. Bizim çok iyi anlamamız, çok iyi okumamız lazım gerçekleri. bu hususta bendeniz acizane bir şeyler söylemeye çalışıyorum. Tabii ki belli cemiyetlere, belli yerlere, belli kuruluşlara doğrudan bir bağlantımız olmayışından dolayı bizi pasif gibi veya bu işleri pasif bir algıyla insanlara aktaranlar olabilir. Hayır, mesele o değildir. Toptancılık meselesinden bir toptanca her şeyi bir yekün etrafında çizip edilmesinden ikrah ettiğimizden dolayı mecburen bu şekilde konuşuyoruz. Yani insanımızın düşünmesi lazım. Söylüyorum işte. Mesnevi okuma tamam. İlmihal oku ama ilmihalin içerisindeki manayı anla. O manayı anlamadan okuma. Mesele sadece emirle yasaklardan ibaret değildir. Nasıl olacak o zaman? Cenneti vaat ettiğinde, bir adamı şişirdiğinde adam başka bir Müslümanın kuyusunda kazıyor işte. Bunlar çoklukla, bunlar zahirde kalmak, zahir perestlik olmakla alakalı sıkıntılardır. Bu hastalığın doğurduğu neticelerdir. Yani bunu tekrar etmek istiyorum kıymetli dostlar. Evet. Şimdi şöyle diyor, nefis ile şeytan aslen birdiler. Nefis ile şeytan aynıydılar. Fakat kendilerini iki surette gösterdiler. Yani bir şeytan gösterdi, gayb aleminde şeytan, maddi alemde nefis olarak gösterdi. Aslında birdiler bunlar. Melekle akıl da birdi. Melekle akıl da birdir. Fakat gayb alemine bakan kısmında melek dersin ona, maddi aleme yansımalarını gördüğünde akıl dersin. Onlar da birdiler. Hakkın, Hak Teala'nın hikmeti ilahiyesi, kendi hükmü gereği ve hikmeti kendisince malum olarak bazı güzelliklerin ve en başta kendi güzelliğinin ve ona o güzelliğe meftun olan, olmak isteyen kulluk güzelliğinin ortaya en güzel şekilde çıkması için Allah, şeytanı ayrı, nefsi ayrı, aklı ayrı, melekleri ayrı yarattı. Bir gibiydiler. Anlamak için, tevhidi daha iyi anlayasınız diye tasnif ettiler. Bu ayrışmak, tevhidi anlamak ve toplanmak için kolay olsun diye bu böyle oldu. Ey insan, içinde öyle bir düşman var ki, aklın tedbirine mani, can ile dinin hasmıdır. Sende öyle bir düşman var, bunu aklet. Ey insan, bir daha okuyorum. 11.708. beyit. Ey insan, içinde öyle bir düşman var ki, aklın tedbirine mani ve can ile dinin hasmıdır. Aklın şunu yapma, böyle ol, böyle et demesine mani. Aklı devreden çıkartmaya çalışır. Başka? Senin canının ve dininin de düşmanıdır. O düşman bir an kertenkele gibi saldırır. Sonra kaçar, bir deliğe gizlenir. Evet. Yani o düşmandır. Sen onun birden böyle sıvıştığını görünce düşmanlıktan vazgeçtiğini zannetme. Onun tarzı öyle. Şeytanın insanın kalbine girmek için bir takım manevi delikleri vardır. O deliklerin her birinden başını çıkartır. İnsanlardan şeytanın gizli kalmasını ve kalpteki manevi deliklerden girip çıkmasının adı da hunus olmuştur. Yani hannas diyoruz ya efendim Nas suresinde. Kul euzu bi rabbin nas, melikin nas, ilahin nas, min şerril vesvesil hannas. İnsanın deliklerine, içinde, göğsüne yerleşmiş olan, öyle olduğu için de o manevi deliklerden girip çıkabildiği için de hunus denmiştir. Yani hannas dediğimiz şey. Şeytanın sinmesi, kirpinin sinip başını saklaması gibidir. O başın gidip gelmesi vardır. Sen o an böyle büzüştüğünü zannedip de hallettim deme. O kafasını içeri sokmuş kirpi gibidir. Hop diye çıkartacak yine. Cenab-ı Hak şeytan hakkında hannas buyurdu. Çünkü şeytanın kalbe saldırması ve çekilmesi kirpinin başını kah çıkartıp kah saklamasına benzer. Kötü avcı korkusundan kirpinin başı her an dikenleri arasından gizlenir. Kötü avcı korkusundan. Kirpi fırsat bulunca başını dışarı çıkarır. Bu hilesiyle yılan onun zebunu olur. Yılan yer. Yılanı bir de ne yapar? Öldürür. Eğer içeriden nefis senin yolunu vurmasaydı, yol kesiciler yani şeytanlar sana nasıl galebe edebilirlerdi? Ya yok ya, benim şeytanım yok, kalbim temiz. E peki sana niye galebe çalıyor o zaman şeytan? Şeytanın fiillerini yapar halde buluyoruz kendimizi. Neden oluyor bu? Bal gibi de var işte bu. Kafasını çıkarttığı zaman görüyorsun. Yok demenin alemi yok ki. Sen onun nereden geldiğini araştırma derdini düşünce hiçbir şey yok gibi durur. Fırsatını bulduğu anda çıkar. Çıkmıyor mu? Çıkmıyor. Peki bu amel ne? Bu yaptığımız ne? Kendime söylüyorum, size söylemiyorum. Demek ki şeytan var ve devamlı bize ifsad etmekte. Nefis işbirlikçisiyle beraber. Aslında da bir olduğu düşman, yani ona da, ona düşman değil tabii. Dostuyla beraber seni yıkmakta. Seni kötü şeylere sevk eden şehvetten, o gizli memur yüzünden gönül tamaha, hırsa ve afete esir olmuştur. Gizli bir memur olan nefsin şerriyle hırsızlık edersin, helak olursun. Yine onun yüzünden hariçteki memurlar, polisler seni kahretmek yolunu tutar. Ama mahkemeye gelir mi şeytan? Hiç orada görür müsün onu? Yok. Arazi. Senin başın yanar, sen yaptığınla kalırsın. Allah muhafaza. Şu iyi ve güzel olan nasihatı hadis-i şeriften dinle. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem, senin en şiddetli ve adavetli düşmanın içinde bulunan nefsindir. Evet. Beyne cembeykum. Evet, senin en büyük düşmanın iki yanın arasındaki nefsindir. Bu nefis düşmanının gürültülü sözlerini dinleme. Kaç onda. Çünkü o da inat ve ısrar eylemekte aynen şeytan gibidir. Nefis sana dünya sevgisi ve dünya geçimine savaşma yüzünden ahiretteki ebedi azabı kolay göstermektedir. Ya bir şey olmaz ahirette ya. Bak şu dünyada işine. Sana karşıdaki orduyu, karşıda karşılaşacağın, seni helak için bekleyen orduyu küçük gösterir. O nefis sana ölümü de kolay gösterirse şaşılmaz. Çünkü o sihir ve efsunuyla bunun 100 kat fazlasını da yapar. Sihir bazen bir saman çöpünü sanatla dağ gibi gösterir. Bazen de bir dağı saman çöpü haline getirir. O nefis ve şeytan çirkin olan şeyleri bazen fen ve hileyle latif yapar. Bazen de latif olan hareketleri çirkin gösterir. Olur mu der ya, hayatını yaşa der. Ne olacak der. Bunlar çirkin değil ki der, artık bu zamandasın der. Neler der, neler. Ama bak herkes böyle giyiniyor, herkes böyle yapıyor, herkes böyle çırpıyor. Aman şimdi bu zamanda böyle mi olacağız? Çirkinlikleri güzel gösterir. Güzel şeyleri de sana çirkin gösterir. Evet, işte nefsin bu özelliklerini anlatıp Hazreti Pir buyuruyor ki, oğul, bu sihir zehrinin yetişmiş olduğu sahrada yetişmiştir. Tiryak yani veli sana der ki, iyi ahlakı benden ara ve iste. Ben sana zehirden ziyade yakın ve hayırlıyım. Onun yani nefis ile şeytanın sözü sihirdir ve seni harap eder. Benim sözüm ise öyle bir sihirdir ki onların sihrini def eyler. Üçüncü bölümü şöyle bitirmek mecburiyetindeyiz. Madem ki kişi refikinden azar, şeytan ona arkadaş olunca nefsiyle beraber ona çirkinlikleri güzel gösterir, güzelleri de çirkin gösterir, o halde güzeli güzel gösterecek, çirkin de çirkin gösterecek yar ve yardımcı lazımdır. Çünkü insanın fıtratında korkaklık da vardır. Hak uğrunda cesaretle yürüyenler, bizim yolumuzu aydınlatan, izini takip ettiğimiz insanlar olmalıdır. Zira sıratellezine en'amte aleyhim diye buyrulan işte bu taifedir. Vesselam. İnne necmestu neremnestu nehab vahyi hak. Allahu alem bis sevap. Allah'a emanet olunuz. Vesselam.
Mesnevi ve Hikmet Sohbetleri programında Mehmet Fatih Çıtlak'ı dinlediniz.